Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Sıhhat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu doçent doktor Kamil Özdil. Kendisi gastroenteroloji uzmanı. Kamil Hocam, önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
İsmim Kamil Özdil. Şu anda Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hastane yöneticisi olarak çalışıyorum. Ve ayrıca bu hastanenin gastroenteroloji kliniğinde de eğitim görevlisiyim.
Hocam, önce o zaman girmişken şöyle bir soruyla başlayalım. Gastroenteroloji ne demektir? Ne iş yapar?
Gastroenteroloji, iç hastalıkları ihtisasından sonra bir 3 yıl süreyle tekrar bir ihtisas daha yapılarak elde edilen ve özellikle ağızdan başlayarak bütün sindirim sistemiyle ilgilenen, işte yemek borusundan mide hastalıklarına, pankreas hastalıklarına, karaciğer hastalıklarına, ince bağırsak hastalıkları, kalın bağırsak hastalıklarıyla ilgilenen geniş bir yelpazeyi içeren bir bilim dalıdır. Ayrıca bizim uhdemizde viral hepatitler, yani karaciğerin mikrobik viral hastalıkları ve diğer pek çok yağlanma dahil alt grup hastalıklarıyla ilgilenirken bir yandan da pek çok endoskopik girişim yapmaktayız. İşte endoskopi, kolonoskopi halk arasında bilinen tabiriyle ERCP, safra kanalıyla ilgili bütün girişimler, midenin beslenme tüpü takılması, içeriden polip denilen fazlalıkların alınması, yakılarak alınması halk tabiriyle.
Cerrahi girişiminiz de çok yani hocam.
Yani tabii cerrahi yönümüzde endoskopik cerrahi yapıyoruz aynı zamanda, bu üst başlık olarak.
Şimdi hocam, biz aslında soruyu ben şöyle sordum. Bir vatandaşımız gastroenteroloji deyince bir şey anlamaz normal şartlar, evet, altında. Hani bunu özetleyelim dedim ama şimdi öyle bir anlattınız ki hocam, ben bile şimdi düşünüyorum. Karaciğeri koyduk, safra kesesini koyduk, pankreası koyduk. Zaten ağızdan makata kadar bütün o yol olan kısmı koyduk.
Evet.
Bir ciddi bir yük getirdi. Yani neredeyse insan vücudunun herhalde 1/3'üne siz bakıyorsunuz.
Zaten top hastane polikliniklerine başvuran hastaların yaklaşık %40 civarında, erişkin dahiliyeye başvuranların %40-50'si gastroenterolojide ilişkili hastalıklarla
çok
başvuruyor.
Çok yüksek oran hocam,
evet,
ya.
Yani dispepsi diye bir hastalık var mesela, böyle şişkinlikle seyreden. Hı-hı. Çok sık toplumda %20'lerde, 25'lerde görülme
tabii,
prevalansı var.
Tabii mide hastalıklarında oluyor, karaciğer hastalıklarında,
tabii,
safra da oluyor.
Pek çok konu var.
Bir de enteresan tarafı da mesela mide bağırsak sistemi dediğimizde sanki bir yol, ağızdan aldık, sindire sindire makattan attık, bitti gibi değil ama. Bunun sindirimini sağlayan, emilimini sağlayan...
Tabii burada müthiş bir mekanizma var. Yani ağızda aldığımız bir gıda önce sindirilebilir hale getiriliyor ağızda çiğnenerek. Daha sonra bu yemek borusunda uygun ve aralıklarla uygun şekilde taşınıyor. Sonra midede ikinci bir sindirime tabi tutularak böyle 1 milimetrelik partiküllere kadar indiriliyor. Zaten daha büyük olursa 12 parmak bağırsağına geçemiyor bu aldığımız gıdalar.
1 milimetrelik partikül.
Evet.
Çok enteresan.
Onun ince bağırsağa geçmesinden sonra da orada pek çok işte sekretin, gastrin, birçok işte lipaz, yani sindirim enzimlerinin salınması provoke oluyor orada. Oradan uygun oranda safra, uygun oranda pankreas enzimi salınarak bu daha ince parçacıklara ayrılıyor ve buradan ince bağırsaklardan emiliyor büyük oranda. Geriye kalan kalın bağırsağa geçen içerikten de su ve diğer elektrolitler kalın bağırsakta emiliyor. Geriye sadece posa kısmı kalıyor. O da uygun bir şekilde depolanarak, hani hemen posa bağırsağın sonuna geldiği zaman hemen dışarı çıkma ihtiyacı olsa bile o orada depolanıyor. Uygun zamanlarda da o tahliye ediliyor.
Şimdi Kamil Hocam, siz anlatırken daha önce düşünmüştüm ama şimdi tekrar aklıma geldi. Biz milletçe çok alışkınız. Beyindeki mucize, işte görme mucizesi, işte Rabbimiz ne güzel yaratmış, ne muhteşem bir şeydir görme falan deriz hep. İşitmenin ne kadar muhteşem olduğunu söyleriz ama. Şimdi düşünün hocam, bir öğlen yemeği yiyoruz. İşte çorba, tavuk, patates kızartması, pilav, salata, tatlı. Bunların içinde her besin öğesinden defalarca kez var. Ve bunların hepsi midede ve ağızda ve midede, hadi fiziksel sindirim, parçalama, bölme belki çok anlamlı değil ama bağırsaklara geçince buradaki hücreler protein mi aldım, vitamin mi aldım, mineral mi aldım, yağ mı aldım, karbonhidrat mı aldım, bunları ayırt ediyor. Hepsi için özel ve hepsine yeter miktarda sindirim enzimi salgılatıyor.
Tabii.
Bu da muhteşem bir şey değil
çok
mi hocam?
Çok büyük mucize. Mesela ince bağırsaklarımız yaklaşık 6 metre boyunda. Burada gıdaların emilmesi için çok geniş bir yüzey alanı oluşuyor ve o alan vesilesiyle bütün gıdaların alt grupları, yani işte protein, yağ, karbonhidrat, onların da kendine has sindirim enzimleri devreye giriyor ve hepsinin yararlı olan bütün her şeyin emilmesi sağlanıyor.
Çok istisnai durumlarda herhalde ciddi bağırsak hastalıklarında, safra kesesi hastalıklarında sindiremiyoruz. O zaman da zaten onların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz herhalde.
Tabii mesela o da çok büyük bir sorun. Diyelim ki kısa bağırsak sendromu diye bir hastalık var. Bağırsak 80 santimin altına düşerse, bu da Crohn hastalığı dediğimiz bir hastalık nedeniyle, kazalar nedeniyle, radyasyon hasarı nedeniyle gibi, yani muhtelif ameliyatların geçirilmesi zorunlu olan hallerde, diyelim ki ince bağırsağı bir seviyenin eşiğinin altına indirdiğimiz zaman, o yeterli yüzey alanı kalmadığı için, yediğimiz yemekler emilemeden dışarı atıldığından dolayı kişinin hayati fonksiyonlarını bile sürdüremeyeceği düzeyde, evet, ağır bir malabsorpsiyon tablosu ortaya çıkıyor.
Ama hocam şimdi şey dediniz, 6 metre dediniz, asgari limit 80 santim dediniz.
Evet.
Yani böyle 5 metre varsa almamızı gerektiren problem oluyor mu, çok görüyor musunuz?
Tabii, mesela Crohn dediğimiz hastalıkta işte darlıklar, apse gelişimleri veya
kansere dönme ihtimali.
Tabii ince bağırsak kanserleri daha az görülen hastalıklar, ama temelde bu Crohn hastalığı veya radyasyon koliti, enteritleri veya geçirilmiş kazalar sonucu ortaya çıkan, travmalar sonucu ortaya çıkan veya iskemi, yani bağırsağın beslenmesini sağlayan arterin veya venin tıkanması sonucu, mezenter iskemi, intestinal iskemi dediğimiz olay nedeniyle veya işte volvulus bağırsağın çevresine dönmesi nedeniyle orada beslenme bozukluğu oluşup nekroz gelişimi nedeniyle gibi, yani daha da sayabileceğimiz nedenlerle mükerrer bağırsak ameliyatları gereksinimi olabiliyor.
Çok
mesela bir takım polipler, polipoid hastalıklar var, onların kontrol edilmesi açısından gerekebiliyor. Bu üstelik bu ince bağırsak, yani sindirim sisteminin nadir görülen hastalıklar bunlar. Yani bunun bile birçok alt grubu var.
Evet, evet, evet. Biz çocukta bile olsa yani bir invajinasyon bize sık gözüküyor. İşte bağırsağın iç içe düğümlenmesi hadisesi. En son başımıza gelen hadisede çocuk cerrahı büyük bir iş yaptık. Ne yaptık? 15 santim çıkardık diyor. Ama o bile bizi bir ürküttü. 15 santimlik de eminim yüzeyi kaybettik. Ne kadar etkiler bizi diye. Ama yetişkinde dediğiniz gibi metrelerce iyi. En azından evet, yedek parça varmış yeteri evet, kadar. Peki karaciğerin, safranın bu işe katkısı ne oluyor Kamil Hocam?
Şimdi karaciğer
ve zaten, pankreası belki zikretmemiz
tabii,
lazım burada.
Karaciğer adeta vücudun besin santrali. Yani hem besin hem şeker dengesi, hormonal aktiviteleri gibi birçok böyle mucizevi içeriği olan bir organ. Şimdi safra oradan salgılanıyor zaten. Yağların emilmesi de safranın sayesinde oluyor.
Primer faaliyeti bu herhalde.
Yani temel şeyi o, ama onun dışında şekerin glikozilasyon, şekerin depolanması, yağın depolanması, onların dönüşümü, vücuttan atılımı. Yani karaciğerin böyle sayılamayacak kadar müthiş şeyleri var. Zaten karaciğer yetmezliği olduğu zaman hasta hemen ensefalopati, yani şuur bulanıklığı. Çünkü o amonyağın, toksinlerin detoksifikasyonu da karaciğerden yapılıyor. İlaçların, aldığımız zararlı maddelerin birçoğu karaciğerde nötralize ediliyor. Yani böbrekte atılanlar var. Karaciğer tarafından nötralize edilerek karaciğer aracılığıyla uzaklaştırılanlar var. Pek çok toksik madde olsun. Ayrıca da proteinlerin sentezi için işte yağ dönüşümü, depolanması, şeker dengesi, emilimin düzenlenmesi gibi pek çok fonksiyonu
faaliyeti
için
var. Onlar katkısı, başlı başına bir program
tabii,
konusu
tabii,
olacak bizim için.
Hepsi ayrı bir konu. Safra da karaciğerde salgılanıyor yaklaşık günde 1-1,5 litre civarında. Bu sonra safra kesesi denilen organda belirli bir konsantrasyonda depolanarak oradan da proporsiyonel olarak gerektikçe, gıdalar alındıkça bağırsağa salınıyor ki orada demin de bahsettiğimiz gibi yağ emilimi ve diğer birçok vitaminlerin emilimi açısından da elzem bir mekanizma.
Olmaz. Evet. Peki hocam, sırası gelmişken şimdi sindirim faaliyetinden bahsettik. Ağızda ve midede daha çok fiziksel sindirim olmak üzere. Midede kimyasal sindirim de başlıyor. Sonra bağırsaklara geçiyoruz. Sağdan soldan gelen yeterli ve gerekli enzimlerle sindirim sağlanıyor. Benim aklıma hep şu soru gelir. Çok da sorarlar. Bu maden suyu, soda tüketimi faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Yani şöyle, maden suyu minerallerden yoğun bir sıvı. Vücut için ihtiyaçları da karşılıyor. Ancak böyle tedavi edici özelliği daha çok orada oluşan gazı azaltıcı, nötralizan madde içerdiği için faydalı olduğu düşünülmekte. Ama bizim rutinimizde yani sodanın çok fazla yeri yok. Yani
tedavi yeri yok. Zararı var mı peki Kamil Hocam?
Yani kişide eğer hipertansiyon, böbrek yetmezliği yoksa bir zararı da yok.
Yurt dışında normal su yerine daha çok bu işlenmiş
su. Mineralli su.
Evet, mineralli.
Bu bir gelenekle ilgili. Yani mineralli su diyelim ki işte çok sıvı kaybeden sporcularda vesaire daha da yararlı olabilir. Ama diğer suda da mineraller mevcut. Yani.
Peki alışkanlık oldu. Bazı insanlarda var bu alışkanlık. Her akşam bir şişe soda içiyorum. Sürekli içsem bir zararı yok diyorsunuz. Altta yatan bir hastalık
yok. Yok yani o bu yalnız katkılı sodalarda bu işte limon, vişne vesaire gibi aromalılarda onların asidik içerikli katkı maddeleri olduğu için onlar yemek borusuna mideye zarar verebiliyor. Hmm. Onlara dikkat etmek lazım. Sadesini kullanmanın böyle çok bariz bir zararı yok bilinen. Yok.
Şimdi hocam biz başlangıçta konu planlaması yaparken önce bugün mideden başlayalım diye düşünmüştük. Midede de en sık başımıza gelecek rahatsızlıklar ülser, gastrit ve mide yemek borusunun ortak hastalığı reflüden bahsedebiliriz diye düşünüyor idik. İlk olarak ülserden bahsedelim. Tıbbi literatürdeki karşılığıyla peptik ulkustan bahsedelim. Ülser nedir Kamil hocam?
Şimdi ülser mukozal defekt yani yemek borusunun midenin veya onu yapmak bağırsağının iç yüzeyinde meydana gelen halk tabiriyle bir yara. Yani oradaki normal hücrelerin yerine oran nekroza oluşup hasar oluşması sonucu ortaya çıkan yara. Bu 5 milimetreden küçük olursa erozyon diyoruz. 5 milimetreden büyük olursa ülser diyoruz. Genel tanım olarak böyle.
Peki sık görülüyor mu toplumda sıklığı?
Evet %10-12 civarında görülüyor. Genel olarak yaşam boyunca toplumun.
Bu tabii tanı koyduklarımız. Evet. Mevcut şikayetleriyle ben idare ederim diye tabii. Geçip gidenleri düşünsek.
Yani bir piramit gibi düşünürsek yani hiç hekime başvurmadan geçici çözümlerle bunu idare ederek giden insanları da kapsayacak bir tam bir tarama yapılsa belki oran biraz daha yükselebilir.
Yüksek çıkacaktır. Peki bunu kolaylaştıran sebepler nedir Kamil hocam? Nasıl ülser olunur diyelim?
Şöyle ülser de bir vücudun kendini koruyucu mekanizmaların yani defansif faktörlerin bozulması ve hasar verici yani faktörlerin devreye girmesiyle ortaya çıkan bir hastalık bu. Bu hasar verici faktörlerde de en sık bir Helicobacter pylori denilen mikroptan bahsediliyor. Ayrıca ülsere yol açan ağrı kesici ilaçlar yani non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ve aspirin kullanımı çok etkili. Ayrıca çevresel faktörler dediğimiz yani diğer beslenme alışkanlıkları işte bu asitli içecekler,
kızartmalar,
kızartılmış yemekler ve diğer mesela ilaç olarak sayabileceğimiz pek çok ilaç var. Antibiyotikler, bu potasyum, kalsiyum türü kemik lerin güçlendirilmesi için kullandığımız ilaçlar, cilt için kullandığımız antibiyotikler yani velhasıl pek çok ilaç mideye yemek borusuna hasar verebiliyor. Ayrıca böyle bir takım enfeksiyonlar var. Yani Helicobacter pylori diye dışında da bir takım enfeksiyonlar da buna yol açabiliyor. Bir de sepsis, şok, yanıklar gibi ağır böyle bir yoğun bakıma gidecek kadar kişiyi yoran ve midenin beslenmesi, mide yüzeyinin beslenmesini engelleyen bir takım akut durumlarda da yani travmalar, stresler, ameliyatlar gibi şok, sepsis gibi yani yoğun kişinin vücut dengesini etkileyecek orandaki hasarlarda da mide iç yüzeyi de etkilenebiliyor. Hani burada ülserden ziyade böyle gastrit, ülser ikisinin de içeren bir sonuç ortaya çıkabiliyor.
Psikolojik faktörler hocam yani çok yoğun stres, depresyonlar,
evet,
sıkıntı yapıyor.
Onların da katkısı olduğu düşünülüyor. Yani stres, anksiyete bozuklukları da. Bununla ilişkili bulunmuş yani bu eğilime sahip insanlarda bu peptik ülser hastalıklarının da biraz daha sık görüldüğü gösterilmiş.
Aslında sebep sonuç ilişkisi yok yani birliktelik var.
Evet.
Bazı adamlar hem doğuştan sinirli, gergin, anksiyöz kişiler aynı zamanda bunlar da peptik ulkusta sıkıntı.
Ulkusta olabiliyor. Evet.
Ha, yani birliktelik ben onu sanki evet. Asiditeyi artırır falan gibi düşünüyorum.
Ya o mutlak korele yani mutlak bağlantılı değil o ikisi.
Mide duvarı 3 tabakadan mı oluşuyordu Kamil hocam?
Normalde endosonografi ile 5 tabaka da hani kabaca mukoza, submukoza ve seroza diyebiliriz hani ama onun alt grupları var. O iç yüzeyi etkileyen sadece iç yüzeyi etkiliyorsa hasar bu genelde gastrit yani iç yüzeyin o mukozanın altına da inebiliyorsa hani ülserde daha derin olabiliyor. Muskularisi de.
Ayrım bu mu? Daha derin olursa ülser?
Yok normalde milimetre ve onun da rolü var hani o muskularis mukozaya da. Muskularis propre daha da dışarıdaki duvar. Ha onun da oraya kadar ilerliyorsa bu ülser. Yani erozyonlar ilerlemiyor oraya kadar.
Peki ülser ne kadar aşağı iniyor hocam? Genişlik 5 milim civarında azıcak geçer dedik.
Tamamıyla da inebilir. Hatta delinmeye yol açabilir. Zaten penetre olması veya perifere olması. Yani ülser geliştiği zaman zaten delinebilir, kanayabilir veya tıkanmaya yol açabilir diyoruz hani orada.
Tıkanmaya nasıl yol açacak?
Yani orada reaktif olarak gelişen onun yanındaki dokunun kalınlaşması oradaki granülasyon dokusu.
Vücut örtmeye çalışacak.
Onu örtmeye çalışacak ve oradaki normal ritme katılmıyor. Yani motiliteye de katılmıyor o bölge. bu şekilde ya da deformasyona yol açıyor. Mesela özellikle bu 12 parmak bağırsağında ciddi büyük ülserler deformasyona yol açarak orayı geçişe engelliyor.
Geçişe engelliyor. Şeyden bahsetmedik hocam, sigaranın etkisi var mıdır bu olayda?
Tabii, sigarada o ciddi demin saydığım dışarıdan etkili olan, hani ilaç kadar etkili. Sigara ciddi etkili ülser gelişimi üzerine. Ülserde, reflüde.
Bütün sindirim sistemi hastalıkları için sıkıntılı diyorsunuz. Tabii. Peki koruyucu faktörler nedir Kamil Hocam? Yani bu tamam, bu düşmanlarımız hazır da vücut kendini nasıl savunuyor bunlara karşı? Hemen bozuluyor mu bir ilaç içince mesela?
Yok tabii öyle hemen, onun defansif faktörlerimiz de güçlü. Yani ağızdan başlarsak tükürük salınımı mesela sürekli yıkıyor ağzı, yemek borusunu. Salivasyonun rolü var. Midenin kendi iç mukus salgısı, yani mukozayı koruyan salgıları var.
Zararlıları ayrıca sulandırarak atmayı sağlıyor.
Tabii,
yani
sulandırıyor ve bariyer oluşturuyor orada. Yani iç koruyucu bir bariyer oluşturuyor.
Temas engelliyor.
Evet. Ayrıca motilite, yani ileri doğru sürekli bir hareket var. Prepulsif hareketler. Bunlar da o zararlıları oradan uzaklaştırıyor. Ve oranın kanlanmasıyla da yeniden oraya oluşmuş olan, içeriye işlemiş olan zararlı etkenler oradaki kanlanma aracılığıyla oraya gelen koruyucu, işte prostaglandinler olsun, işte mukus salgısı, bikarbonat salgısı ile nötralize edilerek vücut kendisini koruyor.
Koruyor. Peki hocam, benim anlamadığım bir nokta da şu. Asitli içecekler mideye zarar verir dedik. Mide zaten kendisi en asitli organ. pH'si 2 neredeyse. Kendi asidi kendini niye yakmıyor?
Onun bir koruyucu bir mekanizması var. Yani otodijestiyon denilen bu pankreas, akut pankreatta geliştiği gibi, hani tıkanma sonrası içeride çok yoğun miktarda birikirse oraya hasar veriyor.
Pankreas burada kendi kendini yıkıyor.
Yıkıyor.
Yani. Midede
ama
yok mu?
Midede o dediğimiz saydığımız nötralizan faktörler buradaki durumu muhafaza ediyor. Ancak bu Zollinger-Ellison hastalığı gibi bahsettiğimiz bir tümöral oluşumda çok aşırı yoğun asit salgısı olursa,
anormal miktarda salgısı,
onu nötralize edemiyor, orada ülserlere yol açıyor. Yani bizim dışarıda aldığımız asitik maddeler de o var olan kendi dengesi dışında, dışarıdan bir saldırı gibi algılandığı için o hasarı arttırıyor.
Arttırıyor. Şimdi o zaman hocam, yemek borumuz, midemiz ve bağırsaklarımız iç yüzeyi mukoza denen bir tabakayla kaplı.
Evet.
Bunlar gerek tükürük gibi normal salgılarla, gerek kendi salgadığı mukus, yani sümkümsü salgılarla,
evet,
bikarbonat gibi asit nötralize edici maddelerle önce teması engelliyor, sonra asidi yok etmeye çalışıyor. Hiçbir şey yapamasa bile hareketlenerek sürekli bir alt seviyeye atıyor bunu.
Evet, motiliteyle.
Ancak günün birinde ilaç ya da sigara kullanımı, hani alkol kullanımını hiç zikretmek istemiyoruz, bunlar nedeniyle asiditede bir artış olursa, dışarıdan kendimiz asidi kendimiz alırsak.
Sigara ayrıca sırf asit üzerinden değil, oradaki kanlanmayı azaltarak koruyucu prostaglandinlerin salınımını da ortadan kaldırıyor.
Tamir mekanizmalarını da bozuyor.
Tabii,
yani
bikarbonat salınımını da azaltıyor ayrıca.
Kullandığımız ağrı kesiciler başta olmak üzere pek çok ilaç, uygunsuz gıda tüketimlerimiz, yağlı kızartmalı vesairelerde kefenin öbür tarafına biniyor. Fayda zarar oranı, işte eğer saldıranlar daha çoksa ufak bir erozyon oluşuyor.
Evet.
Daha sonra bu tekrar tekrar ettikçe ülsere dönüşüyor. Alan yüzeyi genişliyor, derinlik artıyor. Günün birinde mideyi delebiliyoruz bile.
Evet.
Olay bu kadar aslında.
Tabii.
Peki şikayet ne olur hocam?
Yani en sık ağrı, şişkinlik, bir rahatsızlık hissediyoruz, dispepsi diye. Erken doygunluk hissi olabilir mide üzerinde. İşte 12 parmak bağırsağında standart, işte yemekten 2 saat sonra ağrı gelişimi gibi. Hani bu ayrım artık kalktı, hani mide üzerinde. Onda zamanlama farkı olduğuna dair standart bir yaklaşım yok. İşte eğer bu ilerlerse, bu delinme aşamasına gelirse, o zaman dayanılmaz ağrılar, kanama gibi pek çok soruna yol açabilir.
Şimdi hocam, bu saydığınız şikayetlerin evet hepsi kolay bilinecek şeyler de, bunların ayırt edici bir şekli var mı? Yani herkes dispepsi olabilir, gaz, şişkinlik, ağrı olabilir ama her seferinde biz ülser olduk diye hastaneye gitmemeliyiz muhtemelen.
Evet.
Nedir kriter?
Kriter alarm semptomları dediğimiz semptomlar var. Yani kişi 40 yaşın üstündeyse, işte o konuda yaşla ilgili şeyler var. Yani 45-50 muhtelif yayınlarda değişik şeyler de var ama genel olarak erken doygunluk hissinin ortaya çıkması, İşte şişkinliğin ortaya çıkması ve bunun son 6 aydır ortaya çıkması, yani yeni başlamış olan şikayetlerin mevcudiyeti, kilo kaybı, mükerrer bulantı, kusmalar, bu rahatsızlık hissinin çok belirgin olması ve diyet düzenlemesiyle ve başlangıçta dahi verdiğimiz basit ilaçlarla kontrol altına alınamaması gibi durumlar varsa, o zaman adından da zikredildiği gibi alarm semptomlarını göz önünde bulundurarak ve aile öyküsü de çok önemli burada. Ailesinde bir kanser öyküsü varsa bunu da dikkate alıyoruz. o zaman mutlaka bir hekime başvurması gerekir.
Tabii burada aslında alarm ülserden ziyade ülserle kanserin karışabileceği noktasında mı?
Tabii ikisi içinde.
Zaten, şikayetler aynı çünkü.
Tabii. Yani ikisi de böyle basit diyet düzenlemeleriyle birinci basamak tedaviyle kontrol edilemiyorsa, ısrar ediyorsa yani şikayetler, zaten mutlaka bir hekimin sıkıntı bunu var. Görmesi
peki,
gerekir.
Peki ağrı aç tok fark eder mi hocam?
İşte o yani açlık ağrısı ve yemekten bir saat sonra veya iki saat sonraki ağrı mide ülseri için, 12 parmak bağırsak ülseri için eskiden çok zikrediliyordu ama şimdi o konuda mutlak bir ayrımdan bahsetmiyoruz.
Peki mesela yer itibariyle, saat itibariyle, belli gıdalarla alaka itibariyle bu ülser ağrısıdır dedirtecek garantili bir şey var mı klinikte?
Yok, garantili bir şey yok.
Hiç kimse kesin konuşamaz. Evet. Her çeşit sindirim sistemi şikayeti ülser ağrılarında, ülser şikayet listesinde yer almak
yer alabilir.
Peki kanamaya falan da sebep olur mu?
Tabii ki. Yani zaten demin de bahsettiğimiz gibi kanama, delinme ve tıkanmaya yol açar.
Bunlar en
tabii kanama da yani bunca tıbbi gelişmeye rağmen eğer hakikaten kanamayla başvurmuşsa bir hasta halen %10 civarında mortalite yani ölümcül seyredebiliyor. Kanama önemli bir durum. Onun da kendine göre evrelemeleri var tabii.
Peki kolay mı Kamil Hocam bu kadar? Yani ülser oldum, mide kanamasıyla hasta doktora gideceksem eğer benim ihmalim değil midir aslında bu? Yani o kadar zaman niye gelmedin?
Tabii biraz da orada kişinin kendisiyle de ilgilenmesi, baştan bu şikayetlerine kayıtsız kalmaması da gerekir. Ancak bazen hiç farkında olmadan sadece kanamayla ortaya çıkabiliyor. Yani ülserin varlığı, kişinin hiçbir şikayeti yok. Bir gün bir ilaç içiyor veya işte çok canı sıkılıyor. Bir anda bir bakıyorsunuz ya kanlı kusma ya da zift gibi siyah renkli dışkılamayla başvuruyor. Hasta halsiz bitkin.
Terazi tam sıfıra sıfırdaymış evet. Aslında bir ağrı kesici bardağı taşıran damla oluyor yani. Peki kabaca şöyle bir süre söylenir mi Kamil Hocam? Ülser oldum, şişkinlik, ağrı şikayetlerim var. Ne kadar duyarsız durursam 6 ay mı 1 sene sonra mı kanarım? Buna ait bir fikir var mı?
Ya o konuda mutlak bir şey yok. Yani tamamen kişinin maruz kaldığı ek faktörlerin burada rolü var. İşte orada stresin de ciddi rolü var kanamanın ortaya çıkmasında. Yoğun bir stres, işte kullandığı ilaç veya işte ani bir iskemiye maruz kalması vücudun, ek bir kalp rahatsızlığı, başka bir rahatsızlığın bunu tetikleyici rol alması gibi durumlarda kanama ortaya çıkabilir ama burada bir mutlak bir süre yok. Yani ülserin başlangıcında kanamayla ortaya çıkabileceği gibi hayat boyu hiç kanamadan da bu devam edebilir. Yani burada tabii damara komşuluk, ülserin derinliği gibi faktörler de rol oynuyor.
Peki. Kamil Hocam teşekkür ediyorum. İlk kısmı burada sonlandırıyoruz. Kısaca özetlersek öncelikli olarak mide bağırsak sistemiyle ilgilenen gastroenterolojinin özellikle karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi organları da içermesi nedeniyle aslında polikliniğe giden her 10 hastadan 4'ü 5'i bu sistemden rahatsızdır dedik. Evet. Sindirimin ciddi bir mucize olduğundan bahsettik. Olmaması halinde kadri asıl anlaşılır dedik. Kısaca peptik ülsere bir giriş yaptık. Burada özellikle vurguladık dedik ki midenin bir iç koruyucu mekanizmaları vardır. Bir de bunları zarar vermeye yönelik sigara, ilaç kullanımı, kanlanma bozuklukları, aşırı stres, uygunsuz beslenme gibi sebeplerle bu denge zararlılar lehine gelişirse eğer midenin iç yüzeyinde bir yara oluşur. Bu yara hem yüzeyden yayılır hem derine doğru yayılır. Bu yayılmalar hem ciddi şikayetlere, ağrı, dispepsi, şişkinlik, sindirim problemlerine, bazen kanama, delinmeye bile yol açabilir dedik. Burada keselim. İkinci kısımda tanı metotlarından başlayacağız inşallah. Tamam. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının ikinci kısmına hoş geldiniz. İlk kısmı dinleyemeyen dinleyicilerimiz için bu haftaki konu başlığımız gastroenteroloji. Misafirimiz Doçent Doktor Kamil Özdil hocamız, sağ olsunlar, teşrif ettiler. Kendileriyle peptik ülserden, peptik ulkustan, halk arasındaki adıyla ülserden sadece bahsediyoruz. İlk kısımda koruma mekanizmaları, uygunsuz davranışlarımız, ülsere neden olabilecek yanlışlıklardan bahsettik, şikayetlerinden bahsettik. Şimdi hocam uygun görürseniz tanıdan bahsedelim. Tanısı nasıl konur ülserin?
Şimdi özellikle tabii bütün hastalıklarda olduğu gibi bir hekimin muayene etmesi ve hastayı dinlemesi yani anamnez ve fizik muayenenin yapılması gerekir öncelikle. Bunun akabinde eğer hasta böyle çok genç, çok standart bir şikayet değilse işte ısrar eden, mutlaka tanı konulması gereken bir durumun varlığı hekim tarafından tespit edilirse burada en bilindik tanı yöntemi endoskopi. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi diyoruz.
Müsaadenizle hocam endoskopiyi geniş konuşmak istiyoruz.
Evet.
Bundan başka bir tedavi tanı şekli var mı?
Daha önce kullanılan bu baryumlu grafiler yani ağızdan bir kontrast madde içirilerek çekilen röntgen filmleri vardı. Şu anda bir takım darlıklarda bunun yeri var ama rutin tanı için çok değeri yok. Çünkü hem ışın alıyor hem de etkinliği düşük. Bu nedenle şu anda yan etkisi az, tanı koyma oranı %100'e yakın ve bize yeterli bilgileri veren altın standart endoskopik yöntemler.
Endoskopik yöntem. Peki hocam, kime endoskopi gerekir? Yani her karnı ağrıyan, her midesi ağrıyana yapılır mı?
Yok, gerek yok ona. Çünkü o tür şikayet toplumun neredeyse yarıya yakınında olabiliyor. Yani yaşamın bir döneminde. Onun için aslında buradaki guideline dediğim bir takım rehberler oluşturulmuş. Yurt dışında da olsun, ülkemizde de kısmen oluşturulmuş. Burada en belirleyici unsurlardan birisi işte alarm semptomları dediğimiz semptomların varlığı. Yani işte hastada erken doygunluk hissinin olması mideyle ilgili, mükerrer kusmaların olması, kilo kaybının olması, aile öyküsünün olması, yani ailesinde kanser varlığının olması veya hastada eğer bir geçirilmiş kanama varsa, bunlar özellikle mutlaka teyit edilmesi gereken durumlar. Ancak bir de hasta ilaç almasına rağmen, diyet düzenlemesine rağmen tedavisini kontrol edemiyorsa veya bir takım ek durumlar, işte B12 vitamini eksikliği, malabsorpsiyon düşündüren durumlar, bir ilaç hasarı olması, uzun süre bir romatoloji ilacı kullanması gerekiyor da midedeki durumunun tespit edilmesi gerekiyorsa gibi durumlarda mutlaka tanı koymak istiyoruz.
Endoskopi şart olur diyorsunuz. Evet. Endoskopi kabaca hastaya bir hortumun yutturularak içindeki kamera sistemiyle yemek borusu ve midenin iç yüzeyinin görüntülenmesi, gerek görülen yerlerde de cımbız ya da makas benzeri özel bir aletle bir parça koparılarak bunun mikroskopikte incelenmesi, değil mi hocam?
Evet, yani ayrıca buna şey de dahil, 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsağın üst bölümü de dahil.
Ne kadar mesela mideden sonra daha ne kadar gidilebiliyor Kamil hocam?
Yani eğer skopun uzunluğu yeterse, şimdi mesela double balloon enteroskopi diye yeni bir yöntem var, o kalın bağırsağa kadar gidebilir ama.
Öyle mi?
Tabii o tabii daha böyle uyutularak yapılan, özellikle bazı durumlarda yapılan bir iş ama standart işlemde mideden sonra bir 15-20 santim gidiyoruz.
Ağızdan hesaplarsak kaç santim inmiş oluyoruz?
Yani yaklaşık bir 60-80 santim.
Arası incelenebiliyor.
Evet, inceleniyor.
Peki hocam, bir hazırlık gerekiyor mu? Gerekiyor herhalde, açlık
yani,
vesaire.
Evet, şey için, üst gastrointestinal sistem, yani yemek borusu, mide ve ince bağırsağın incelenmesi için bir 8 saatlik açlık. Bir de kan sulandırıcı ilaçların kullanılmamasını.
Kanamaya eğilim yapar
demiştiniz. Eğiliminden dolayı. Yani bir de oradan parça almamız gerekirse.
Kanama durmaz
tabii,
yine.
İçeride bir polip diyelim, polip gibi bir şey varsa onu o an almak istersek falan. Onun için bir güvenli aralık oluşturmak istiyoruz.
Peki bu 8 saat mutlak mıdır Kamil hocam? 6 saat olsa olmaz mı? Ya da arada 2 bardak su içmiş olsa hastamız ne olur?
Yok, suyu çok yakında içmemişse sorun olmaz çok fazla ama. Diğeri konusunda şimdi burada en temel esas, bütün alanların
temiz olarak
görülebilmesi. Eğer orada gıda artıkları kalırsa onu değerlendirmemiz zorlaşır ve
düşer.
Bir de kişi yorulmuş olur. Yani tekrar bu işin yapılması gerekebilir. O yüzden en azından 8 saatlik açlık arıyoruz. Hatta bazı durumlarda bu motiliteyi geciktiren, yani boşalmayı güçleştiren durumlarda bunu 1,5 güne kadar bile çıkartabiliyoruz. Yani orada bir takım hastalıklar var, boşalmayı güçleştiren.
Peki bunun sabah akşamı var mı? Mesela ben sabah 8'den akşam 17'ye kadar yemesem 17 endoskopi yapılabiliyor mu?
Yapılabilir. Sabah kahvaltı yapılır. Yine arada bu boşluk olursa 17'ye kadar boşalmış olur mide?
Bu iyiymiş en azından. Evet. Peki öncesinde bir anestezi yapılıyor mu? Bir sakinleştirici bir şey veriliyor
tabii,
mu?
Tabii, yani rutin yapılan işlemlerde zaten boğaz uyuşturuluyor bir topikal anestezikle.
Tamam.
Ayrıca da damardan da bu tam uyutmayan ama kişide yarı uykulu hale getiren ilaçları kullanıyoruz.
Ağrı algısı var mıdır midenin iç yüzeyinde ya da yemek borusunda?
Şöyle, içeride ağrıdan ziyade gerginlik hissi olur. Yani mesela parça alınırken onu hissetmez hasta. Yani ağrı algısı geri planda. Ancak o dokuyu, demin bahsettiğimiz katmanları geçer de orada bir hasar olursa
sinir
ağrı.
Sinir vesaire varsa açıkta.
Tabii, sinire temas ederse, onu algılarsa o zaman ağrı oluyor. Yoksa iç yüzeyde ağrı yok. Ama hava verirsek gerginlik var.
Oluyor. Ne kadar sürer işlem ortalama?
Yani
sadece görüntüleme desek.
Yani
şey
sadece
gerekirse.
Tanısal işlem 5-10 dakikalık bir işlem.
İyi, kısaymış.
Evet.
Peki çıkar çıkmaz hasta ayılıyor, kalkıyor, yürüyor, gidiyor mu?
Eğer o dediğimiz damarda iğne yapılmayıp sadece boğazına uyuşturucu sıkmışsak hemen yürüyüp gidebilir ama.
Bunun bir önemi var mı hocam bu arada? Yani hasta ben dayanırım, beni sakinleştirmeyin dedi.
Eğer hastanın fazla bir öğütü refleksi yoksa, ben dayanırım işe gitmek istiyorum derse çok rahatlıkla yapılabilir. Bizim için hiçbir mahsuru yok, hatta tercih ediyoruz. Çünkü sedasyonun da yan etkileri var yani diğer verdiğimiz ilacın da. Ama hastanın tabii öğürmesi halinde de bu sefer işlem güçleşiyor. Bu nedenle onun rahat ve sakin olmasını tercih ediyoruz.
Daha mümkün. Çıktıktan sonra hemen yemek yenebiliyor mu?
Dediğim gibi o damardan şey vermemiş tabii, yarım saatlik aralık sonrası yiyebiliyor.
Her şey serbest. Evet. Peki hocam bir de şu var. Mesela bizim klasik şeyimizdir. İşte film çekildi. Sonuç ne zaman çıkacak? Endoskopi yapıldı. Sonuç hemen veriliyor mu?
Hemen veriliyor. Hemen raporunu yazıyoruz. Resimlerini çekiyoruz. Makroskopik tanısını da koyuyoruz. Ama parçaların sonucu patoloji tarafından incelendiği için.
Ha, kanser var mı yok mu?
Veya herkeste kanser aramıyoruz zaten. Yani velev ki yara varsa onun natürünü anlamak için. Ya da işte mide mikrobu var mı veya atrofi var mı, metaplazi var mı onu anlamak için parça alıyoruz. Onun patoloji tarafının verilme süreci.
Bir hafta 10 gün falan sürüyor herhalde.
Yani tabii daha sakin olan yerlerde 1-2 gün içinde, daha yoğun olan yerlerde 1 hafta içinde veriliyor.
Veriliyor sonuç. Peki hocam endoskopiyi de yaptırdık. Tanı artık gözle gördüğünüz işte peptik ülser tanısını koyduk. Önce bir normal peptik ülser tanısı koysak, daha sonra bir de Helicobacter pylori üretsek buradan. Tedavi yaklaşımları nasıl oluyor?
Şimdi şöyle, zaten rutin bir helikobakter varlığını test ediyoruz. Mide ülserlerinde %60-70 civarında. 12 parmak bağırsağı ülserlerinde de bu yaklaşık %90 civarında birliktelikten bahsediyoruz.
Bu mikrop ağız yoluyla alıp mideye yerleşen mi
evet,
mikrop mu yani?
Evet, yani oral, fekal oral dediğimiz ağızdan bulaş olduğunu düşünüyoruz. Bu özellikle 3. dünya ülkelerinde veya doğu toplumlarında daha yüksek oranda.
Temizliğe riayet edilmediği.
Biraz onunla ilgili olduğu sanılıyor. Bu sanitasyon ve hijyen koşullarıyla ilgili. Batı ülkelerinde daha düşük. Yani oralarda %30 civarındayken, hani yaşlılarında daha fazla, gençlerde daha düşük. Bizde de bu ilk başlarda %80'lerdeyken şimdi %60-50-60 civarlarında bir prevalanstan bahsediyoruz. Yani görülme sıklığı.
Aslında Helicobacter pylori çıksa daha iyi gibi gözüküyor sanki. Tedavi olup kurtulunacak bir dert gibi en azından.
Şöyle, yani onun eradike edilmesi, yani antibiyotik kombinasyonun tedavisiyle silinmesi halinde 12 parmak bağırsak ülserlerinde nüks oranı ciddi oranda düşüyor. Ama mide ülserlerinde bu kadar birlikte korelasyon bu kadar yüksek değil. Ama yine de mide ülserinde de bunu eradike etmek mutlaka istiyoruz. Oradaki nüks oranını da düşürüyor. Yani hem iyileşme oranını yükseltiyor hem de nüks, yani tekrarlama oranını düşürüyor.
Peki Helicobacter pylori'nin bir aylık mıydı hocam bir antibiyotik
Yok,
tedavisi?
Yok, 14 günlük genelde. 14 gün. Ama tabii bu 14 günlük tedavi de artık kontrolsüz kullanım mı diyelim artık, toplumdaki genel bir antibiyotik direnci nedeniyle etkisini kaybetti. Yani bir gerekli şekilde kullanılması, eğer bunun eradikasyon zorunluluğu varsa farklı antibiyotik kombinasyonlarıyla da bunun kontrol edilmesi gerekiyor. Şimdi onun yani tek o üçlüyü kullanmak tedavi başarısını ancak 60-70 civarında şimdi.
Peki.
Sağlayabiliyor.
Peki hocam, şimdi ben gerçi araya girdim Helicobacter pylori deyip, ama standart endoskopisi yapıldı. Hastamızın ülseri tespit edildi. İşte orta karar diyelim, genişlik ve derinlik olarak birkaç adet ülserojen odak tespit edildi. Reçeteyi düzenlersek, bir diyet düzenlemesi, ne diyeceğiz hastamız hocam?
Yani orada öncelikle sigara içmemesini söyleyeceğiz. Alkol kullanmamasını isteyeceğiz. Ve ağrı kesiciler, non-steroid anti-enflamatuar ilaçlar, yani romatizmayla ilgili ilaçlardan kaçınmasını isteyeceğiz.
Tamamen yasak mı hocam? Dayanamıyoruz. Çok şiddetli ağrımız var.
Yani aslında ülser varsa onu tama yakın yasak kabul etmeliyiz.
Parasetamoller daha masum.
Onları kullanabilir. Parasetamolleri kullanabilir. Yani bu halk arasında biliniyor zaten bunlar. Onları kullanabilirler. Bir de kan sulandırıcı ilaçlar riskli. Ancak orada tabii hastanın bir kalp hastalığı var ve kullanımı zorunluysa, o zaman hem mide ilacını kullandırıyoruz koruyucu
mide
olarak.
Mide koruyucu.
Hem de kan sulandırıcıyı kullandırıyoruz. Çünkü orada bir hayati durum söz konusu.
Peki. Yediklerim sigara, alkol, ilaç kullanımına dikkat ettik. Ne
bir de
yiyelim,
kızartılmış,
ne yemeyelim?
Kızartılmış yemekler. Turşu, böyle işte mayonez, ketçap türü.
Baharatlı şeyler.
Ya katkı maddeli şeyler. Yoğun baharatlılar. Böyle yoğun asidik içerikler. Yani bir de bu işte turşu tipi, hani böyle beklemiş yoğun salambura, tabii yoğun tuz içeren, yani normal dışı diye
beslenme
diyelim, onlardan kaçınmak lazım.
Peki hocam, bir efsane vardır, süt yoğurt meselesi. Eskiden ülserde süt verilirmiş herhalde, ne amaçla verilirdi bilmiyorum
tabii,
ama.
Süt alkali vasıtı olduğu için asidi nötralize ediyor.
Ama sonra rebound oluyor.
Rebound
galiba.
Oluyor sonra. Onun için hani tedavi anlamında işte süt içmiyoruz artık, o rebound rolü de olduğu için. Ama içme de demiyoruz. Yani nötr.
Süt. Rahat diyorsan evet, iç kardeşim. Evet. Yoğurt genelde faydalı mıdır? Ya biz bağırsaklar için severiz ya yoğurt. Evet,
yoğurt da tabii o iyi bir protein kaynağı ve halkımızın da yoğun olarak rağbet sevdiğim ettiği bir gıda. Onun da bir zararı yok.
Kullanımda kullanmamalı
bir problem yok. Bir mahsur yok.
Peki diyeti düzenledik hocam. İlaç ne verelim? İlaç verelim mi?
Tabii mutlaka ilaç verip oradaki hasarın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda da zaten en son ortaya çıkan proton pompa inhibitörler dediğimiz bu asit salgısını tama yakın azaltan böyle mucizevi diyebileceğimiz ilaçlar var. Bu ilaçlar ortaya çıktığından beri ülserle ilgili kanama olsun, ameliyat ihtiyacı olsun çok ciddi şekilde ortadan kalktı. Bunları işte bir 6-8 hafta kadar kullanıyoruz ülser tespit ettiğimiz zaman. Eğer bu ülser 12 parmak bağırsak ülseri ise tekrar mutlaka kontrol etmiyoruz endoskopiyle. Ama mide ülseri ise onun iyileştiğinden emin olmak istiyoruz. Onun için bir kontrol endoskopisi öneriyoruz.
Tekrar ikinci kez yapılıyor.
Tabii. Ve çünkü mide ülserinin maligniteye dönüşme ihtimali de
kötü
olduğu için.
Kötü huylu olma ihtimali var.
Daha doğrusu onunla karışma veya o riski olduğu için tekrar iyileştiğinden emin olmak, iyileşmemişse tekrar çevresinden biyopsi almak istiyoruz.
O zaman hocam şöyle ayırsak hastalıkları, olup geçen basit bir boğaz kulak iltihabı, olup ömür boyu kalan şeker tansiyon hastalığı gibi hastalıklar. Bu ülser o zaman olup tekrarlayan gruba mı gelecek? Evet. İkisinde uymuyor.
Yani evet, yani kontrol edilebilen, düzelen ancak şartlarına uyulmadığı takdirde tekrarlayabilen bir hastalık.
Uyulduğu takdirde kesinlikle tekrarlamaz mı hocam?
%100 diyemiyoruz ama büyük oranda tekrarlamaz diyelim.
Tekrarlasa da şiddeti az olur en azından.
Daha kontrollü olabilir.
Peki bu ilaçlardan eskiden daha çok salınmış asidi nötralize eden ilaçlar tercih ediliyordu. Bir de bunlar ilk kullanıldığında hemen bir rahatlık hissi oluşturuyordu aslında. O yüzden psikolojik olarak da sevilen ilaçlardı. Şimdi salınımı engelleyen ilaçlara evet, geçtik daha çok.
Tabii yani zaten o var olan asidi nötralize eden ilaçlar istediğimiz ölçüde nötralize etmiyor. Yani pH'in 3'ün üstünde olması, yani asiditen az olup biraz daha bazik ortamın oluşması lazım ki o doku hasarının ortadan kaldırılabilmesi, tamir edilebilmesi için bir etkin aralık açılabilsin. Bunun için de asidi ciddi şekilde nötralize eden, şey yapan,
yani bataklığın kökünden kurtulmak.
Tabii salınımını engelleyen bir mekanizmayla asidin ciddi şekilde asiditenin düşürülmesi gerekiyor.
İlaç seçeneği bu iki grup mu? Kamil hocam başka ilacımız var mı?
Yani proton pompa inhibitörleri, histamin reseptör blokörleri ve bu asidi nötralize eden ilaçlar, antiasitler var. Bunların farklı ticari
kombinasyonları ile iş görülüyor. Evet. Peki hocam tedavi gördük, düzeldik. Daha sonra işte mide ülseri ise bir kez de kontrol edildi. Ondan sonra hastamız tamam artık evet, temiz, sıkıntısı yok. Daha sonra şikayet olursa mı gelecekse tekrar?
Evet, tekrar şikayet olursa o zaman yine kontrol edilmesinde fayda var.
Peki şimdi olayın biraz daha sevimsiz boyutuna geçelim. Kullanılan ilaçları 6-8 hafta hastamız proton pompa inhibitörünü çok düzenli kullandı. Yağlı yemedi, ekşi yemedi, baharatlı yemedi ama şişkinlik aynen devam ediyor. Ne yapalım hocam?
Şimdi tabii şişkinlik devreye girdiği zaman orada ayrıca motilite, kaygı hissi, yani bu bir daha geniş
bir
spektrumu.
Parçası mı acaba?
Geniş bir spektrumu da kapsıyor. Yani dispepsi sadece asidi nötralize ederek ortadan kalkmayabiliyor. Onunla ilgili de işte fiziksel aktiviteye kadar birçok konuda düzenleme gerekebilir. O yüzden hani bu illa kaygılanacak bir durum değildir ama konfor bozucu bir durumsa orada da semptomatik tedaviler, işte kaygı gidericiler, antidepresanlar dahi devreye girer. İşte psikiyatrik yönü konsülte edilir. Onunla değerlendirilir. Batın görüntülemesi yapılır. Bu safra yoluyla ilgili bir ek bir şey var mı?
Karışan onları, bir durum belki tabii, safra taşı.
Tabii onlar kontrol edilebilir. Hatta gerekirse alt gastrointestinal sistem de taranır. Yani diğer nedenleri de araştırmak gerekebilir.
Siz şimdi iyi tarafından başladınız hocam. Ben hani tedaviye yanıtsızlık var deyince biraz daha hani kötü huylu hastalıklarımı düşünelim demiştim ama
tabii,
iyi de düşünebiliriz tabii, yani
tabii,
aslında.
İyi, tabii tabii iyi. Hemen kaygıya kapılmaya
her
gerek yok.
Her tedaviye yanıtsızlık.
Tabii tabii. Hemen orada bir kaygılanmak gereksiz. Ancak tabii sebat eden, yani tedaviye yanıt vermeyen her durumda mutlaka kötü hastalıkları da dışlıyoruz. Yani onu tekrar gördüğümüzde onun karakteristiğini de anlayabiliyoruz. Mikroskopik olarak inceleyerek de histolojik doğrulama da yapıyoruz. Bir ülserin kötü huylu olup olmadığını da netleştirebiliyoruz. Ama ona eşlik eden diğer hastalıkları da diğer görüntüleme yöntemleriyle ve diğer elimizdeki...
Tomografi MR gibi mi?
Tomografi MR'ın burada çok fazla yeri yok. Ancak bir tümör saptadıksa onun evrilemesi açısından yayılımını değerlendirmek, lenfadenopatileri değerlendirmek için kullanıyoruz onları.
Yani normal ülserde aslında bir değeri yok diyorsunuz.
Çok fazla yok.
Peki hocam bunları da yaptık. Şimdi bir, ikinci endoskopide zaten kötü huylu bir şey tespit ettiysek hasta aslında artık bizden çıktı, cerrahinin hastası oldu. Onun dışında ameliyat seçenekleri, cerrahiye gitmeyi gerektiren sebepler nelerdir?
Eğer bir darlık gelişmişse ülsere bağlı.
O da yarayı onarma gayretiyle olan bir yanlış düzeltme aslında.
Yani oradaki çok büyük bir ülser nedeniyle de darlık oluşabilir ya da orada sıkar dokusu gelişerek de bir darlık oluşabilir. Onları eğer uygunsa vaka balonla biz genişletebiliyoruz. Ama buna rağmen tekrarlıyorsa onu ameliyata yollayabiliyoruz. Veya kanamışsa kanamayı biz kendi endoskopik yöntemlerle durduruyoruz. Genelde büyük oranda %90'ın üzerinde. Ama bazen endoskopik yöntemlerde durdurulamayan böyle arter kanamaları olabiliyor. O zaman ameliyat gereksinimi olabilir. Onun dışında bu dediğimiz, demin bahsettiğimiz bu proton pompa inhibitör grubu ilaçlar çıktıktan sonra salt ülsere bağlı cerrahi oranı son derece düştü. Yani yok denecek kadar az. Yani
cerrahiye gidiyorsa maalesef
yani
kötü
oluyor. Yani bir darlık vardır ya. Ya da bunun bir malign dönüşüm söz konusudur.
Peki bahsettiğiniz alarm kriterlerinden başka akılda bulunması gereken bir şey var mı hocam? Daha panik halde böyle acile gitmek için veya cerrahiye gitmek için?
Yani panikleyecek bir şey yok. Sadece kanama olursa zaten burada mecburen acile gitmek gerekir. Bir de tıkanıklık hissini oluşturan yani şişkinlik, kusmalar... Onlar zaten o kapsamın içinde saymıştık. Yani böyle acil gitmeyi gerektirecek şey en çok kanama ve ani ortaya çıkan ağrı, şiddetli ağrı.
Dayanılmaz ağrılar. Evet. Belki delinme şüphesi.
Delinme şüphesi.
Nasıl anlaşılır Kamil Hocam? Yani işte ağrı mı yapar sadece mide delindiğinde?
Yani delindiği zaman çok şiddetli ağrı olabilir. O delinmeyle birlikte kanamada varsa hasta böyle tansiyonu düşebilir. İşte beyaz renk dediğimiz hipotansif bir durum oluşabilir. Zaten mutlaka kişi onu hisseder yani delindiğini.
Bir tuhaflık olduğunu anlarız.
Tabii yani kontrol edilemeyen bir durum ortaya çıkar.
Şiddetli ağrım. Peki. Şimdi hocam kısaca özetlersek bir, ülser tanısı için mutlak surette endoskopi gerekir dedik. Hani bir iki eskide kalmış tedavi metodu vardıysa da şu an için bir geçerli yok dedik. Endoskopi için
ama, tanı için bu gerekir ama herkese bunu yapmaya gerek yoktur. Onu da vurgulamamız lazım.
Alarm şikayetleri olmayanlarda önce beslenme düzenlemesi ve ilaç tedavisi 6-8 haftada belki yanıt alınamadıysa gerekir diyelim o zaman.
Yani hekimin orada öngördüğü çerçevede bakarak bir hekimin tanı koymasında ve onun ihtiyaç bildirmesi önemli.
Halinde. Evet. Yoksa hasta çok evhamlı, çok merak ediyor. Aslında yapmak gerekmez mi Kamil Hocam? Yani hasta aklını girdi bir kere.
O da nedenlerden birisi yani.
Aklıma geldi o çünkü.
Evet yani illa ki ben bunu öğrenmek istiyorum diyorsa bu da bir endikasyondur aslında.
Yapalım gösterelim rahat etsin. Yoksa o kadar stresten dolayı asit salım da artacak. Arkasından kesin ülser olacak
hasta zaten. Bu da bir yöntem.
Çünkü radyasyon yok. Işın vermiyoruz hastaya. Anestezi, hasta ben dayanırım derse sıfır anestezi.
Bir lokal anestezi sadece.
Dayanamasa bile sünnet olmaktan daha basit bir anesteziyle olur netice itibariyle.
O civarlar.
Sadece 8 saatlik bir açlık yeterli. O da görüntü kalitesi açısından. Ama yemiysek doktora ısrar etmiyoruz. Aman da mutlaka yap ben kaçırdım ama demiyoruz. Çünkü demiyoruz. Bir kez daha gerekiyor çünkü. En iyi tarafı çıkar çıkmaz doktorumuz iyidir kötüdür bir şey diyebiliyor bir saat içerisinde.
Tabii hemen söylüyor çıkar çıkmaz.
Belki bir ihtimal patoloji sonucu beklenecekse bulunan yere göre birkaç gün patoloji sonucu beklenebilir. Öncelikle zarar vermemek esas. Yani midemizi bozmamaya çalışmalıyız. Tabii. Düzgün beslenmeliyiz. Evet. Sigara, alkol ve ilaç kullanımı yani hiç zikretmemek de isterdik bunları ama hiç kullanmamaya çalışırız. Yani bir ağrı kesilen ne olacak ki canım demeye gerek yok. Bir ağrı kesilince mideniz kanayabilir.
Tabii.
İhtimaldir.
Tabii.
Sınırda gidiyor olabilirsiniz. Tabii. Birkaç grup ilaçtan aslında en meşhuru asit salınımını engelleyen ilaçlar dedik. Bunlar ve diyetle toparlamanız hastalığı atlattığınız anlamına gelir. Evet. İnce bağırsak ülserleri daha az olmak üzere tekrarlama ihtimali vardır. Şikayetler tekrarlarsa tekrar doktora gidilir. Gerekirse tekrar endoskopi yapılır. Bir kez hocam bu alarm şikayetlerini sizden tekrar dinleyerek bitirelim inşallah.
Bir 40 veya 50 yaş üstü diyelim. Bu konuda hani çeşitli şeyler var. Yaşla ilgili bir ölçüt var. Aile öyküsü, ailede kanser varlığı, kilo kaybı. İştahsızlık.
Ne kadar kilo kaybı hocam? Bir ayda 5 kilo.
6 ayda %10'dan fazla kayıp. Mesela
6 ayda yani. Yaklaşık diyelim ki 5-10 kilo arası kayıp olacak.
Yani evet kilo kaybı. Tekrarlayan kusmalar. Erken doygunluk hissi. Yani kişi yemek yiyince hemen midede bir doygunluk oluşuyor ve çok fazla yiyemiyor hale gelmişse. Böyle mükerrer kusmaların kontrol edilemeyen kusmaların varlığı. Kanama geçirmesi kişinin. Temel olarak bunlar alarm semptomları.
Acilen hastaneye başvuru gerektiren şeyler diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli dinleyenlerimize tekrarlamış olalım. Bu haftaki program konuğumuz Doçent Doktor Kamil Özdilli, gastroenteroloji uzmanı. Kendisiyle ülserden bahsettik. İnşallah tekrardan programlarda gastritten, reflüden, karaciğerden, bağırsaktan da bahsetmek isteriz hocam. tekrar misafir etmekten çok memnun oluruz.
Teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, hayırlı, sağlıklı bir hafta diliyoruz sizlere.